Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 28 Şubat 2018 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dikkatler Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde, başkent Şam'ın burnunun dibinde. Suriye ordusunun BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan 2401 sayılı sivillere yardım ulaştırılması için ateşkes kararı eşliğinde ateşkese dahil olmayan gruplara yönelik kara harekatının devam ettiğini biliyoruz. Ama diğer yandan da sivilleri BM kararı uyarınca oradan çıkartmak mümkün olmuyor. Çünkü militanlar, ki ateşkes kendilerine uygulanamıyor, militanların sivillerin geçişlerine izin vermediği yolunda haberler geliyor. Bölgedeki ateşkesi denetleme merkezinin sözcülerinden, habercilerden ve Suriye ordusu kaynaklarından. Detaylarını aktaracağım size. Tabii diplomasi sahasına da yansıyor bu gerilim. Amerika ile Rusya arasında Suriye'ye farklı bakıştan kaynaklanan farklı açıklamalar var. Onları da aktaracağım. Ateşkes Afrin'i kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Türkiye ile Amerika arasında bu çerçevede bir anlayış farkı daha ortaya çıkmış vaziyette. Açıklamalar var. Yine detaylarına bakacağız. Dünyanın dört bir yanından haberlerim olacak. Orta Doğu'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan. Programın ikinci yarısında ise Doğu Guta vesilesiyle Suriye sahasına bakacağız. Ne oluyor? Niçin şimdi Doğu Guta ile ilgili böyle bir tartışma patlak verdi? Arkasında yatan siyasi sebepler nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Yakın Doğu haber sitesinin yayın yönetmeni, Suriye ile ilgili yazdığı kitaplarla tanınan Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız programın ikinci yarısında ve soracağız. Doğu Guta'nın siyasi önemi nedir? Tarafların tavırları niçin böyle, anlamaya çalışacağız. Bu yılbaşıyla birlikte, 2018'de birlikte frekanslarımız artmış idi. Ankara, İzmir, Bursa eklenmiş idi. Frekanslarda değişiklik oldu, anımsatalım. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'nde 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca internette Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den de ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Suriye'nin Doğu Guta bölgesi, başkent Şam'ın burnunun dibi. Burada 5 senedir militan gruplar var. İslam Ordusu Suudi Arabistan destekli, Faylak El Rahman Katar destekli, HTŞ diye bugün bilinen Suriye El-Kaidesi, Nusra Cephesi eski ismiyle ve Ahrar-ül-Şam grupları. Bu grupların Suriye başkentine yönelik havan toplu roketli saldırıları, rastgele saldırılarının yıllardır bitmek bilmediğini biliyoruz. Şimdi artık Suriye sahasındaki yeni askeri gelişmelerin eşliğinde Doğu Guta'daki bu silahlı cihatçı grupların temizlenmesi için harekat başladı. Başladı ama yine siviller, tabii kent savaşları verildiği için sivillerin arada sıkıştığı ve bir türlü kurtarılamadığı bir durum sahneye çıkıyor ve bu yüzden de uluslararası toplumda sorun yaratıyor, tartışma yaratıyor. BM Güvenlik Konseyi hafta sonunda 2401 sayılı karara imza attı. Bu karar Suriye genelinde ateşkes çağrısı, sivillere yardım ulaştırılması için ateşkes çağrısı içeren bir karar. Ama kararın içerisinde cihatçı gruplar ve onlarla bağlantılı örgütler ve hatta yardım örgütleri, beyaz miğferler gibi, yorumuna göre değişiyor. Bu gruplara yönelik askeri eylemler sınırlandırılmıyor. Bu eylemler uluslararası çerçevede yasal meşruiyet taşıyacak şekilde bir karar oldu. 2401 sayılı karar. Suriye ordusu da karadan ilerlemeyi sürdürüyor. Diğer yandan Rusya ile birlikte Doğu Guta'da sivillerin dışarı çıkartılabilmesi için koridor, insani koridor tesis edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla da her gün saat 9 ile 2 arasında, Türkiye saatiyle 10 ve 15 arasına denk geliyor bu. Bir insani mola uygulaması duyuruldu. Fakat gel gör ki daha ilk günden militan grupların sivillerin çıkması için hazırlanan yerleri vurduğu haberleri geldi. Hafif silah ve hava mermileriyle insani koridorun yakınlarında Suriye hükümet güçlerine ateş açtıkları, Vafed'in yerleşim birimindeki insani koridorundan çıkışı imkansız kıldıkları yolunda bilgiler geldi. Ayrıca hemen yakınlarda El Duveyr kasabasında acil yardıma gereksinim duyanlar için bir merkez tesis etti Rusya ve Suriye ordusu. Geçen siviller buralara götürülecek, oradan geçici barınma yerlerine taşınacak idi. Hatırlayalım Halep'i. Halep'te de çok büyük fırtınalar kopartılmıştı. Ve Halep'te sadece 34 bin kişi İdlib'e gitmişti. Geri kalan insanlar, siviller Halep'te kalmaya devam etmişlerdi. Geri dönenler de var. Tam rakamı net olarak söylemek mümkün değil. Kimileri 400 bin diyor, kimileri 800 bin diyor insan. Temizlendikten sonra militan gruplar normalleşme sürecinde şehirlerine geri dönmüşler idi. Şimdi Guta'da da aynı şey hedefleniyor ama bu iş kolay değil. Çünkü militanları kim engelleyecek ve ateşkesi onlara kim uygulatacak? Böyle bir irade mevzubahis olamıyor. Bu yüzden de insani mola koridor uygulanamıyor. Ancak onları ikna etmek, güçten düşürmek dışında bir seçenek olmadığını söylüyor Rusya, Suriye tarafı. Bu yüzden de kara harekatına, cihatçı gruplara devam ediyorlar. Evet, Rusya'nın Ateşkesi İzleme Merkezi militanların insani molayı taarruza geçmek için kullandıklarını duyurdu. Hazrama ve Naşabiye'de saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Yine Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilisi Vladimir Zolotukhin, sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesi için başlatılan insani molanın işe yaramamasına sebep olduğunu militanların açtığı ateşin duyurdu. Diplomasi cephesinde bu mesele tartışılıyor elbette. Doğu Guta 2012'den beri İslamcı cihatçı grupların denetiminde olan bir bölge. Yakınlarda ortaya çıkan Amerikan istihbaratının 2013 tarihli belgesinde, Edward Snowden'e sızıntılarından çıkan belgede, Suudi Arabistan'ın Doğu Guta'daki İslam ordusuna Şam'ı yakın talimatı verdiği açığa çıkmıştı. Tabii ki süreci iyi takip edenler daha da detaylarını biliyorlar ama bu iş geçmişiyle beraber düşünüldüğünde bir takım siyasi hesapları da gündeme taşıyor. Diplomasi sahasında da tartışılıyor bu. Sergey Lavrov Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumuna katıldı bugün. Doğu Guta'da insani koridorların açıldığını, sıra militanların sivillere engelleri kaldırmasına geldiğini söyledi. Bununla da yetinmedi tabii. Burada Tanaf bölgesinde Amerika'nın kurduğu askeri üs var ve burayla ilgili de iddialar var. Amerika'nın rejim değişikliği ajandasını devam ettirmek için militan grupları burada eğittiği yolunda iddialar var. Burada yakınlarda Ruhban sığınmacı kampı var. Lavrov ateşkes vesilesiyle diğer bir hassas bölge olan Tanaf ve Ruhban sığınmacı kampındaki durumu gündeme taşıdı. Orada da, yani uluslararası koalisyonun bölgesinde de, tamamına erişim sağlanması gerektiğini söyledi. Teröristleri iyiler kötüler diye ayırmayın dedi. Bu kabul edilemez dedi. Çifte standart uygulamasına varıyor dedi. Rusya'dan açıklamalar Doğu Guta'da insani molanın uygulanmasını cihatçı grupların engellediği yolunda, BM kararının tamamen uygulanması gerektiği yolunda. Peskov, Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü, terör örgütlerinin eylemlerine bağlı olacak bu insani molalar. Yani ateşkese uyarlarsa buradan kimileri tahliye etmesi için pazarlık yapıldığını aktarmıştı kaynaklar. Yanaşırlarsa eğer böyle bir şeye de başvurulabilir. Tabii hangi, kimin aracılığıyla nasıl olacak orası şu an belli değil ama sonuçta önemli olan sivilleri oradan kurtarmak. Kurtarmanın tek yolu da çatışmayı sona erdirmek, silahlı grupları bitirmek orada. Başka bir çaresi yok. Silahlı gruplarda biz rejimi değiştireceğiz, şeriat rejimi ilan edeceğiz diyorlar. Tabii ki buradan nereye nasıl varacaksınız, nasıl bir uzlaşma sağlayacaksınız sorusu çıkıyor. Suriyeli general, Tuğgeneral Muhammed İsa, Doğu Guta'daki militanların Şam'ı ele geçirmek istediklerini, açıkça dile getirdiklerini anımsatmış. Amerika'nın da bu durumu kendi çıkarlarına uygun bir biçimde aktardığını, ilk ihlali yapan tarafın Suriye ordusuymuş gibi göstermeye çalıştıklarını, oysa molalar militanlar tarafından bozulmasına rağmen Suriye ordusunun ateş açmadığını söyledi. Doğu Gıda'daki militanların orada tutulmasının, korunmaya çalışıldıklarını ve varlıklarını sürdürmelerinin rejim değişikliği için amaçlandığını söylemiş vaziyette. Evet, bir yandan da kimyasal silah iddiaları yeniden sahneye alıyor diyelim. Geçtiğimiz haftalarda da tartışılmıştı ve Rusya bir kimyasal silahlı saldırı sahneleneceğini ve Şam yönetiminin üzerine suçun atılacağını aktarmıştı. Sahadan istihbarat bilgilerine dayanarak da paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi Amerikan medyasında BM uzmanlarının Kuzey Kore ile ilgili bir raporuna dayanılarak bu iddia bir kez daha farklı biçimde gündeme getirildi. Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah fabrikası için malzeme gönderdiği haberleri var. New York Times'ta, Washington Post'ta ve Wall Street Journal gibi gazetelerde Kuzey Kore'den Suriye'ye kayıt dışı en az 40 sevkiyat yapılmış gemilerin yasaklı balistik füze parçaları, askeri ve sivil amaçlarla kullanılacak malzemeler içerdiği iddiaları yer alıyor. Wall Street Journal'da 50 ton malzeme gönderildiği iddiası var. Çinli bir firma da 5 gemi malzeme göndermiş. Şimdi tabii bunların detaylarını hakikaten ne kadar denk düştüğünü anlamak mümkün değil. Ama bir taşla iki kuş. Kuzey Kore'de hedefte, Suriye'de hedefte, kimyasal silah senaryosu da ortada. Maalesef Irak Savaşı yalanlarından bu yana batıdaki bu tarz haberlere insanlar daha bir şüpheyle yaklaşmaya başladılar. Gazetecilik ve hakikati ortaya çıkartmaktan çok bir liberal insani müdahale amacına uygun kullanımından ötürü ve bunun üzerinden savaşlar çıkartıldığı için. Rapor yayınlanmamış henüz. Açıklanıp açıklanmayacağı da bilinmiyor ama New York Times gördüklerini aktardığını savunuyor. Yine Amerikan medyası aynı şekilde iddialarda bulunuyor. Klor gazı saldırıları son dönemde gündeme taşındı. Karşı tarafta, Suriye tarafı da batıdan yapılan, en son Britanya Fransa'ya eşlik ettiği kimyasal silah kullanırsa eğer biz Suriye'ye müdahale ederiz diyor batılılar. Karşı tarafta diyor ki siz böyle açıklama yaparsanız bu militanlarda kimyasal silahlı saldırı sahnelerler ve size müdahale için zemin hazırlarlar. Buna yarar bu yaptığınız çıkışlar diyor. Suriye'nin Cenevre'deki BM temsilcisi Husam Edin Ala silahsızlanma ile ilgili bir konferansta konuşurken kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yanıt vermiş. Demiş ki kimyasal silah Suriye kullanıyor olamaz çünkü kimyasal silah sahibi değiliz artık demiş. 2013 senesinde resmi stokların tümüyle imha edildiğini, bu arada Amerikan gözetiminde yapıldı bu imha süreci. Rusya'da sürekli bunun altını çiziyor. Ama işte dediğim gibi Batı medyasında Kuzey Kore'den yeni sevkiyatlar olduğu yolunda haberlerle bu işin ısıtılmaya çalışıldığı hemen anlaşılıyor. Sergey Lavrov da konuştu Cenevre'de silahsızlanma konferansında. Amerika ile müttefiklerine Suriye karşıtı siyasal mühendislik suçlaması yöneltti. Washington hiçbir itibarı kalmamış olan beyaz miğferler gibi grupların aslı olmayan iddialarını kaynak alarak Suriye hükümetine absürt suçlamalar yöneltiyor dedi Sergey Lavrov. Suriye hükümetinin OPCV yani Birleşmiş Milletler'e bağlı kimyasal silahların engellenmesi örgütü, yasaklanması örgütüyle işbirliğine devam ettiğini söylemiş. Bütün bunların bir siyasi mühendislik amacıyla kullanılması çok üzücü demiş Sergey Lavrov. Evet, Türkiye-Amerika ilişkilerine bakalım Suriye üzerinden. Afrin'de bu ateşkes BM'nin 2401 sayılı kararı geçerli mi, geçerli değil mi tartışması patlak verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e sordular Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili olarak. Kendisi bu konuda şu yanıtı verdi. Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumasını tavsiye ederiz dedi Nauert. Türkiye'den hemen yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Sami Aksoy, ateşkes tüm Suriye'de geçerli ve iyi okunsun sözlerini her türlü temelden yoksun diye nitelendirdi. Kararın odak noktasını anlayamamışlar. Bu odağı çarpıtmak istiyorlar diye yorumladı Türk Dışişleri Bakanlığı. Şimdi tabii kararın metninde hakikaten Suriye'nin her yeri için, Afrin'de Suriye'nin bir bölgesi bu arada, ayrı bir yer değil, orası için geçerli. Ama Türk Dışişleri Bakanlığı burada farklı anlamış anlaşılan, öyle anlaşılıyor. Bir de Türkiye Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir diye de bir ifade kullanmış. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, bu da dikkat çekici. Evet, şimdi Afrin'le ilgili Amerika'dan yeni açıklamalar var tabii. CENTCOM komutanı Joseph Votel'ın dün IŞİD'le mücadelede dikkat dağıtıyor söylemini tekrarladığını görüyoruz. Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşmuş. Terörizm ve İran, bu arada hemen Suriye'de İran teması işleniyor. Orta Doğu'da savunma sınamaları başlıklı bir oturum düzenlemişler. Suriye demokratik güçleriyle çalışmak zorundayız biz. Onlar çok etkili. Türkiye'nin endişelerinin farkındayız diyor. Rusya'yı tabii ki suçluyor. Ve bir şekilde IŞİD'le mücadele bitiyor. Bu da yeni bir tema oldu tabii. Afrin Harekatı IŞİD'le mücadele dikkati dağıtıyor söylemini tekrarlamış. İdlib'e de müdahale sinyali vermiş de nasıl müdahale edecek Amerikalılar İdlib'e? O da enteresan bir biçimde dikkat çekici burada. Şimdi Amerika ile Türkiye arasında 8 Mart'ta başlayacak. Üçlü teknik komitenin ilk toplantısı 8-9 Mart Amerika'da yapılacakmış. Rex Tillerson gelmişti 15-16 Şubat'ta Ankara'da. Temaslarda bulunmuştu. Gerçi detaylarını anlayamadık. Çünkü tercüman da alınmadan, kayıt da yapılmadan devlet kaydı olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Ama üçlü komiteye tesis edilmesi karara bağlanmıştı. Hem Suriye hem Gülen cemaati hem Irak meseleleri üzerine kuruldu bu komiteler. Bir de S-400 alımı var ki Rusya'dan, onlar da Amerika'nın açıkça dile getiriyorlar. Amerika'yı rahatsız ediyor, Amerikan yönetimini. Bunlar da konuşulacak. Diğer yandan Ocak ayında 11 Ocak'ta gizli bir toplantı Amerika, Britanya, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün arasında ki aslında yansıdı uluslararası medyaya ama bu unsurları yansımamıştı. Fransız kaynaklı haberlerde Syria Leaks adı altında bir Fransız gazeteci bu toplantıda konuşulanlar arasında Türkiye'nin de hedef olacağı Türk-Kürt çatışmasının tetikleneceği, bir yandan da İsrail ile İran arasında çatışmanın tetikleneceği senaryolarının da konuşulduğu ve Türkiye'nin de bu yüzden de davet edilmediği Türk-Kürt, İsrail-İran çatışmasının körüklenmesi gibi senaryolar olduğu iddialarını gündeme taşımış vaziyette. Hesaplar Türkiye'yi de kapsıyor söylemleri için. Yeni bir malzeme oldu bu sızıntılarda. Onu da belirtelim. Ve Salih Müslim Çekya'da serbest bırakılmıştı. Dün aktarmıştım size, mahkemeye çıkartılmıştı. Şimdi tabii Salih Müslim Suriye vatandaşı. Suriye pasaportu var. Çekya için PYD bir terör örgütü olarak tanınmıyor. Dolayısıyla da mahkeme bir terör faaliyetine rastlanmadığı gerekçesiyle kendisini serbest bıraktı. PYD'den açıklama yapıldı, memnuniyetle karşıladıkları ve karanlık planların boşa düştüğü yolunda. Türk Dışişleri Bakanlığı ise tepki gösterdi. PKK-KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslim'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarla bağdaşmamaktadır ifadelerini kullandı. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var. PYD terör örgütü olarak tanınmıyor Batı'da. Tanınmayınca, kağıt üzerinde hukuk böyle olunca adamlar da ona uyuyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye demek ki tezlerini kabul ettiremiyor, bu anlama geliyor. Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı ilişkileri etkileyecek diye açıklama yapmış. Çok net teröre destek kararıdır diye nitelendirmiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı şekilde nota verdik, her şey bitmiş değil, peşini bırakmayacağız diyor ama nasıl bırakmayacaklar peşini? Yani ancak siz kendiniz için terör örgütü görüyorsanız bunun kanıtlarıyla beraber dünyaya ispat ediyorsunuz, yazılı hale getiriyorsunuz, onun üzerinden hareket ediyorsunuz. Onun dışında biz öyle görüyoruz dediğiniz zaman bu iş olmuyor. Hiç kimse için işlemiyor bu iş. Dolayısıyla diplomasi, uluslararası hukuk diye bir şey var. Tümüyle yoktan yok saymak mümkün olmuyor. Tezlerinizi kabul ettiremiyorsunuz. Öyleyse, tezinizin doğru olduğuna eminseniz bile bu şart nota verdiğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor. Çekya'dan açıklama gelmiş nitekim. Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan Salih Müslim'i serbest bırakarak herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmedi Çekya. Terörizmi desteklediğimiz iddiası doğru değil. Eğer Türkiye Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk içinde değerlendiririz ifadelerini kullanmışlar. Yazılı bir hukuk kuralına uymadığını bu iddiaların dile getirmişler. Evet, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Irak Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini açıklamış basın toplantısında. Dünkü Eksen'e yetişmemişti bu da. Kürdistan bölgesel yönetimiyle anlaşmazlıkları da çözme konusunda mutabık olduklarını söylemiş. Rusya-Irak Hükümetler Arası Komisyonu'nun toplantısı da yapıldı bu vesileyle, onu da belirtelim. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Rusya'dan hava savunma füze sistemleri satın alma imkanını incelediklerini söyledi. Irak'ta da böyle bir Türkiye'deki gibi bir hareketlenme var ve Amerikalıların da bundan rahatsızlık duyduğu yolunda haberler yansıyor. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu etrafında yargı kıskacı. Telekom devine rüşvetle doğrudan ilişkili olduğu iddiaları gündeme getirildi. Bezek isimli bir telekom devi bu rüşvet alışverişi dosyasıyla ilk kez doğrudan ilişkilendirilmiş. 4000 numaralı dosya deniliyor buna. İmtiyaz karşılığı lehte yayıncılık ifadelerini kullanıyorlar. Tabii bu 2014-2017 arasında Netanyahu'nun yürüttüğü İletişim Bakanlığı göreviyle de bağlantılı. Netanyahu hakkındaki iddiaları reddediyor ama etrafında tam manasıyla bir yolsuzluk sarmalı oluşmuş vaziyette. Nereye kadar götürecek herkes bunu tartışıyor. Ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri hakikaten komik duruma düşmüştü. İranlı yetkiliyle önde gelen yetkili dini liderin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüştükten sonra Kasım başında gittiği Riyad'da alıkonulu vermişti. Rehin alınmıştı ve hatta istifası açıklanmıştı başka ülkeden ve dünya ve kendi ülkesi vatandaşları da şoke olmuştu Saad Hariri'nin. Sonuçta Cumhurbaşkanı Hristiyan asıllı Michel Aoun'un da seferber olmasıyla Saad Hariri Suudi Arabistan'dan kurtarıldı. Bir şekilde Suudi ailesinin derin bağları var öteden beri Suudi yönetimiyle. Ama bir şekilde kurtarıldı. Resmi de kendince kurtardı. Şimdi kendisi Suudi Kralı'nın elçisi Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula ile görüşmüş ve sonrasında tuhaf açıklamalar yapmış. Bunlardan bir tanesi esir alındığı Riyad'ı yeniden ziyaret edecek olması. Yeniden davet almış. 17 gün uzak kalıvermişti, rehin kalmıştı. Davete de icabet edecekmiş kendisi. Suudi yetkili Lübnan'ın bağımsızlığını savunduklarını söylemiş. Hariri de niçin böyle şeylere sebebiyet verdiği sorulunca Lübnan halkı ve siyasi partiler arasında olumlu bir şok yaratmak için yaptım demiş. 17 gün başka bir ülkede rehin kaldı bu arada başbakan. Lübnanlılar barlarda, kafelerde başbakanımızı istiyoruz diye eylemler yaptılar. Hakikaten küçük çaplı bir komedi yaşandı. Şimdi bunun devamı olarak tabii işin arkasında mali kaynaklar olunca tabii öyle Suudilerin davetlerini reddetmek çok mümkün olamıyor. Evet, Donald Trump bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile telefonda konuşmuş ayrı ayrı. Orada da işte Genelkurmay Başkanı'nın dün aktarmıştım görevden alınması Suudi Arabistan'da. En son bir de Jazz Festivali kültürel ayakları da var Suudi Arabistan modernleşiyor. Kadınlar gerçi ayrı yerde dinlemişler ama bu da bir şey diyorlar. Böyle bir uluslararası toplumda Suudi Kraliyeti'nin yeni açılımlarla, reformlarla Batılıları mutlu edecek görüntüler çıkıyor böyle caz festivalleri vesaire böyle notlar var. Afganistan lideri Eşref Gani ülkesinde 16 yılı aşkındır Amerika'nın işgaliyle başlayan savaşı çatışmaları sona erdirmek için barış görüşmelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yapmış. Koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor. Böyle nereden nereye Taliban'la mücadele ederken Taliban'ı ve temsil ettiği şeriat yönetimini bu şekilde muhatap almak kadar vardılar. Gerçi Amerikalılar da bunu yaptılar. Katar'da Taliban'a ofis açtırdılar. Taliban'la müzakere edebiliyor yani Amerikalılar. Mesela Şam yönetimiyle, seküler Şam hükümetiyle müzakere etmek istemiyorlar ama Taliban'la barış yapmaya hazır durumdalar. Ne kadar dikkat çekici değil mi? Evet, vaktim azalıyor. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, genç 37 yaşındaki damat. 13 ay sonra Kushner'in çok gizli bilgilere erişim ve güvenlik toplantılarına katılma yetkisine son vermişler. Trump ailesini de Amerika'da hükümet etmeye ortak etmişti. Çok ciddi eleştiriler almıştı. Özellikle bir takım ilişkiler, yabancı ülkelerle ilişkiler, gizli kapaklı ilişkiler kurması Amerika'daki siyasi sistem açısından, yani perde arkasında pek çok şey olabilir ama en azından kurallara, görünürde uyum açısından Amerikalıları çok rahatsız etmişti. Bu sayede de Jared Kushner'e yola getirme şeyi açılmış vaziyette. McMaster, yani askerlerle çevrildi tabii Donald Trump. Orada da Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly de rol oynamış bu güvenlik izninin kaldırılmasında. Onlar da bu rahatsızlıkları dile getirmiş oluyorlar. Monica Lewinsky, eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı seks skandalıyla stajyerlik yaparken tabii tarihe mal olmuştu. 2014'te konuştu aslında ilk kez. Şimdi Me Too hareketi başladı. Cinsel tacizleri ifade ediyor kadınlar dünya çapında. Bu vesileyle bir makale yazmış Monica Lewinsky ve aslında Bill Clinton'ın bir şekilde, berbat bir şekilde gücünü kötüye kullandığını, çok sonra fark ettiğini, yani yaşım küçüktü anlayamadım. Yani rıza ne demektir o yaşta, nasıl bilebilirsiniz demiş. Şimdi artık tabii hayat deneyimiyle akıllanmış, uğradığı şeyin bir cinsel saldırı olduğunu, yani bir şekilde onu ima ediyor. Aslında doğrudan bir cinsel saldırı değil ama konumunu, pozisyonunu kullanarak, ben de kafam o zamanlar basmadığı için bu işler bu hale geldi, cinsel taciz sayılır demiş. Vaktim pek kalmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın davetiyle 23-25 Nisan'da Washington'ı ziyaret ediyor. Amerika-Fransa zirvesi düzenlenecek. Bir de o haberi aktarayım size. Ve hemen bir ara verelim. Remaining in the Desert, Ana RF'den dinliyoruz. Az sonra Alptekin Dursunoğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi, Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber Sitesi'nin yayın yönetmeni, Suriye üzerine kitaplarıyla tanınan yazar Alptekin Dursunoğlu var, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Alptekin Bey, şimdi iki gündür Doğu Guta olayına eğilmeye çalışıyoruz. Dün biraz daha siviller açısından bakmaya çalıştık. Tabii siviller de siyasetten, sivillerin durumu da siyasetten azade değil. Suriye ordusu son bir senede Halep'ten bu yana, yani Suriye'nin ikinci büyük kentinde kontrolü ele almasından bu yana sahada etkinliğini arttırmış vazihette. Yine Irak sınırı, Deir ez-Zor cephesini de burada tartışmıştık, konuşmuştuk, takip etmiştik beraber. Ama Doğu Guta hep bir şekilde bu son 5 senede 2012'den bu yana bir açık yara olarak kaldı. Şimdi tabii bir başkentin burnunun dibi, dünyanın neresinde olsa bir başkentin burnunun dibinde 2-3 tane mahallede silahlı grupların bulunmasına çok fazla bir yönetim tahammül etmez. Tabii Suriye'nin özel koşulları sebebiyetiyle, içerideki çatışma durumu nedeniyle bugüne kadar hep farklı değerlendirmeler yapıldı. Ama artık yavaş yavaş kontrol sağlanıyor. İdlib dışında bir kent bölgesi ellerinde kalmış da değil aslında muhalif diye gösterilen grupların. Şimdi Doğu Guta'da niçin bugün başladı öncelikle? Bugün niye bu kadar çok Doğu Guta'yı tartışıyor siyaseten Batı?
Şimdi Batı açısından Doğu Guta'nın en önemli özelliği şu. 2012'de 18 Temmuz 2012'de Şam'daki Ulusal Güvenlik Binası'na bombalı saldırı düzenlendi ve Suriye yönetiminin tüm üst düzey, aralarında Savunma Bakanı, Askeri Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve üst düzey bütün askeri yetkililerin, güvenlik karar vericilerinin olduğu toplantıda bunların hepsi öldürüldü. Bunun ardından da 18 Temmuz'dan sonra başkenti özellikle hedef alan çok güçlü bir saldırı başlatıldı. Yani aslında Suriye'deki bu vekalet savaşının tam olarak, gün olarak başlatıldığı tarih 18 Temmuz 2012 idi. Burada şu an Doğu Guta diye bahsettiğimiz şeyler aslında bir sonuç. Doğu Guta dediğimiz bir şey, bir sonuç. Çünkü başkenti ele geçirmek üzere, yani devletin yönetim merkezi olan başkenti ele geçirmek üzere işte silahlandırılan, desteklenen silahlı gruplar Suriye ordusunun 2013'ten sonra yavaş yavaş şeyi kontrol altına almasının ardından şu an Doğu Guta'ya sıkışmış bulunuyorlar. Yani 2012 Temmuz'unda rejimi devirme hedefiyle desteklenen bu gruplar bu hedefe çok yakındılar. Hatta dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 24 Ağustos'ta NTV'ye verdiği bir demecinde artık rejimin devrilmesi için aylardan söz etmiyoruz, haftalardan söz ediyoruz demişti. Bu o güveni yansıtıyordu. Yani desteklenen silahlı gruplar Şam'ın hemen içindeydi ve bunlar 2012'de Cumhurbaşkanlığı sarayına bile saldırı düzenleyebilecek çapta etkiliydiler ve güçlüydüler. Şimdi 2013'ten sonra Suriye ordusu büyük ölçüde Şam'daki şeyi kontrol altına almaya başlayınca bunlar Doğu Guta'ya, Doğu Guta denilen bölgeye sıkıştılar. Ve şu tabii sizin de bahsini ettiğiniz özel şartlardan dolayı Doğu Guta şimdiye kadar öncelik arz etmiyordu. Ancak Doğu Guta şu an açısından, şu an için Suriye ordusu açısından bir öncelik haline geldi. Neden öncelik haline geldi? Şunun için. Şimdi Halep'in kurtarılması, devlet kontrolüne alınması Suriye ordusu tarafından, Aralık 2016'dan söz ediyorum. Ülkedeki en büyük ikinci kentin kurtarılması anlamına geldiği için çok büyük ölçüde şeyi rahatlatmış oldu, orduyu rahatlatmış oldu ve Ocak 2017'den günümüze kadar da Suriye ordusu bir taraftan Şam'ın güney kırsalından Ürdün sınır boyunca, bir taraftan da Humus'un doğusundan Irak sınır hattına kadar olan bütün bir bölgeyi temizledi. Yani bu dediğimiz şey 2017 yılı boyunca yaşandı. Hı hı. Şimdi burası temizlendikten sonra Ocak 2018 itibariyle Suriye ordusu açısından şu şey ortaya çıktı, öncelikler ortaya çıktı. Yani terör örgütü olarak, tüm tarafların terör örgütü olarak nitelediği IŞİD ortadan kalktığına göre, bir toprak hakimiyeti ortadan kalktığına göre bundan sonraki hedef neresi olacak? Bir, Türkiye'nin sınır hattı boyunca, yani İdlib'den bahsediyoruz. İdlib, ikincisi Doğu Guta, üçüncüsü işte bu Dera ve Kuneitra'da İsrail'in desteklediği silahlı gruplar. Şimdi hatırlarsanız çok yakın zamana kadar Suriye ordusu İdlib'e doğru, yani bu Zeytin Dalı'nın da başlamasına biraz da gerekçe teşkil eden bir operasyon başlattı. Ve Türkiye'nin şöyle bir itirazı olmuştu hatırlayacaksanız. İşte rejim şeyi Nusra bahanesiyle ılımlı muhaliflere saldırıyor denmişti. Ebu Duhur askeri havaalanının kontrol altına alınması, Hama, Halep ve İdlib kırsallarının kontrol altına alınması, yani acaba Suriye ordusu İdlib'e mi yönelecek şeklinde bir şeyi gündeme getirmişti, bir beklentiyi gündeme getirmişti. Ancak Zeytin Dalı operasyonunun başlaması ve gözüken o kişi, sahadaki bazı şartlar Suriye ordusunun İdlib'den ziyade Doğu Guta'ya yönelmesini beraberinde getirdi ve Doğu Guta operasyonu işte geçtiğimiz hafta resmi olarak başladı. Şimdi Batılılar açısından Doğu Guta'nın temizlenmesi demek, yani Suriye'deki bu savaşın sürdürülebilir olmasını ortadan kaldıran bir gelişme demek. Hı hı. Çünkü onun dışındaki bölgeler, yani Türkiye sınırındaki İdlib ve İsrail sınırındaki işte Kuneitra, Dera taraflarındaki şeyler, yani tamamen Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde konuşulabilecek savaşlar. Ancak Şam'ın, yani başkentin hemen yanı başında, başkentin dış semtlerinde var olan bir silahlı grup egemenliği başkenti sürekli tehdit edebilecek. Dolayısıyla da sürekli rejim üzerinden, rejim dayatması veya rejim devirmesi şartlarını gündeme getirebilecek bir savaş. Şimdi buranın temizlenmiş olması, buranın temizlenecek olması, Batılıların artık bu kozu kaybedeceği veya Suriye'de savaşı destekleyenlerin bu kozu kaybedeceği anlamına geliyor. Hı hı. Yani başkentten temizlenecek bir şeyin, silahlı grubun, ki bunu küçümsememek lazım. Yani bunlar 2015'te hatırlayacak olursanız bir resmi geçit töreni yapmışlardı.
Evet.
Yani onlarca tankın, zırhlı aracın şeyin resmi geçit töreniydi bu. Dolayısıyla yani bunlar sizin de sorunuzun başında söylediğiniz gibi, yani hiçbir devletin hemen başkentin bir dış mahallesinde tanklarıyla, toplarıyla, roketleriyle resmi geçit yapacak kadar kendini rahat hissetmesini ve rehin aldığı kişileri kafeslerde dolaştırarak, bunları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak canlı kalkan olarak kullanmasını kimse izah edemez. Tabii şimdi tıpkı Halep'te olduğu gibi burada da yine sivil şeyi üzerinden, söylemi üzerinden bu savaş engellenmeye çalışılıyor. Hı hı. Ancak şu dün yaşanan bir gerçeklik, bunun ne kadar yanıltmacı olduğunu, nasıl basit ve ucuz bir propaganda yöntemi olduğunu ortaya koydu. Şimdi biliyorsunuz 1401 sayılı Birleşmiş Milletler...
2401 değil mi?
Evet, affedersiniz. 2401 sayılı kararın ardından yani şöyle bir propaganda yapıldı. Sanki bu karar sadece Doğu Guta'yı ilgilendiriyormuş ve sadece Doğu Guta'da kayıtsız şartsız ateşkes öngörüyormuş gibi. Halbuki kararda şu söyleniyor. Nusra ve IŞİD gibi ve Birleşmiş Milletler'in terör listesinde bulunan örgütler kapsam dışında tutuluyor. Bunlar ilaveten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bir de insani gerekçelerle saat 10 ile 2 arasındaki zaman dilimini insani mola olarak şey yaptı. Böyle bir emir verdi ve Rusya ve Suriye o aralıkta şeyi durdurdular sivillerin geçişi için ve Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için bir güvenli koridor oluşturdular. Şimdi dün silahlı gruplar bu güvenlik koridoru, geçiş koridorunu roketlerle vurdular. Böylece sivillere yani sizin buradan çıkmanızı biz engelleriz mesajı vermiş oldular. Yani aynen şeydeki gibi, Halep'te yapıldığı gibi. Hı hı. Şimdi siviller orada canlı kalkan olarak kullanılmaya çalışılıyor. Bir taraftan sivil söylemi üzerinden, sivil katlediliyor söylemi üzerinden bu sürdürülürken, diğer taraftan da oradaki silahlı grupların sivilleri kullanarak oradaki varlığı devam edilmek isteniyor. Ancak yani Birleşmiş Milletler kararı çok açık olduğu için, hı hı, terörist diye sayılan grupları istisna ettiği için bunların yani orada tutunabilme, varlıklarını sürdürebilme ihtimali yok. Yani üç seçenekleri var. Ya Suriye devletiyle ulusal uzlaşma çerçevesinde anlaşacaklar. Yani tıpkı Halep'te olduğu gibi işte tahliye edilecekler İdlib'e. Ya işte
onu soracaktım. Burada ne olur yani? Şimdi öyle bir şey ki askeri bir dengesizlik de var ortada. Tabii ki zayıfladılar bu kuşatma altında. Ama bir de kimyasal silah yine gündeme ısıtılmaya başlandı. Yani biz yine Batı medyasında haberler görüyoruz. 2013 Guta olayı ki o da çok gizemli bir mesele olup çıktı. Ama kullanım değeri olduğu anlaşılıyor. Yeni senaryolar görebilir miyiz? Yani çünkü bu kadar kritik stratejik önemde bir bölgeyi kaybetmek hakikaten Suriye Savaşı'nın ciddi bir biçimde kaybedildiğinin çok önemli işaretlerinden bir tanesi olacak.
Çok doğru,
yeni senaryolar çok beklemek doğru. Mümkün müdür burada? Yani
çok,
nasıl?
Çok doğru. Ancak bakın şöyle bir şey, şöyle bir gerçeklik var. Yani bu şeyler başlamadan önce de yani ben bunu yani tahmin edebiliyordum. Yeniden kimyasal silah iddialarını konuşabileceğimiz, kimyasal silah gerekçesiyle Batılı ülkelerin, Amerika'nın ve müttefiklerinin müdahalesinin söz konusu olabileceğini tahmin edebiliyordum. Bu hani benim çok öngörülü olmamdan kaynaklanmıyordu. Suriye'deki yaşanan gerçeklik boyunca biz bunu hep gördük zaten. Hı hı. Yani şimdi düşünün ki 2013'te yani o ilk kimyasal silah iddiasının söz konusu edildiği dönemdeki şartları bir düşünün. Suriye devleti Birleşmiş Milletleri şeye çağırmış. Suriye'ye, ülkeye çağırmış. Yani muhalif gruplar şey kimyasal silah kullanıyorlar. Gelin bunu inceleyin diye. Birleşmiş Milletler'in inceleme heyetinin tam geldiği gün Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılıyor ve işte bilmem 300 kişinin öldüğü söyleniyor. Şimdi yani Birleşmiş Milletler'i çağıran, gözlemcilerini çağıran Suriye hükümeti ve Suriye hükümetinin tam da o gözlemcilerin geldiği gün Doğu Guta'ya, başkentinde hemen dibine kimyasal silah attığı söylenebildi. Ve bunun üzerinden de gerçekten çok çok büyük askeri senaryolar söz konusu edildi. Şimdi aynen söylediğiniz gibi Doğu Guta olayında da bunun hani beklenmeyecek bir şey değildi. Benim açımdan en azından hiç sürpriz bir şey değil. Fakat 2013'teki bile bir askeri müdahaleye, kapsamlı bir askeri müdahaleye dönüştürülemedi. Hı hı. Şu an 2013'tekinden çok çok daha geri planda, çok çok daha geri konumda Amerika ve müttefiklerinin ya da muhalifleri destekleyen uluslararası çevrelerin durumu çok çok daha geri konumda. O açıdan ben bunların yani kimyasal silah iddialarının da sadece bir propaganda düzeyinde kalabileceğini ve bunun çok işlevsel olamayacağını düşünüyorum.
Ama savaş propagandasına yarıyor Alptekin Bey. Yani şimdi şunu da unutmamak gerekiyor. Haklısınız. Savaşı göze almak herhalde anlamına geliyor. Çünkü son dönemde Fransızlar, sadece Amerikalılar değil ki tabii, Amerikan Savunma Bakanı Mattis elimizde kanıt yok dedi. Hatta bunu 2013 dahil olmak üzere söyledi, ima etti. Onun üzerine evet, Fransızlar önce sonra da Britanya müdahale ederiz, hı-hı, dediler. Askeri işgale kalkışabilecekleri tehdidi var burada. Bunu hayata geçiremezler mi?
Ya işte yani bu yani Eylül 2015, 30 Eylül 2015 öncesi ihtimal güçlü olabilirdi. 30 Eylül 2015'in önemi şu. Yani Rusya artık sahada. Rusya ile birlikte İran'ın ve İran'ın diğer müttefiklerinin, işte Lübnan'da, Şam'ın diğer müttefiklerinin artık sahada çok ciddi bir ağırlığı var ve işte deminden beri sözünü ettiğimiz sahadaki çok köklü değişiklikler. Yani düşünün ki Şam'dan Irak sınırına kadar ve bütün Ürdün sınır hattı boyunca binlerce, on binlerce kilometre karelik alan temizlendi. Şimdi bu dengelerin artık yeni baştan 2013 şartlarına döndürülmesi ve yeniden işte Amerika'nın, İngiltere'nin müdahalesine müsait hale gelmesi mümkün değil. Yani mümkün gözükmüyor. Ancak bunlar tabii ki yani Doğu Guta'daki şeyi engellemek için her şeyi yapacaklar. Doğal olarak da bunlar bence sahayı çok ciddi bir şekilde etkilemeyecek. Tabii ki süreyi uzatacak. Tabii ki ortamı zehirleyebilecek gelişmeler olarak kalacak. Ama bence yeni baştan o şartlara dönmenin imkanı yok artık.
Peki son olarak bir iki dakikam daha var. Buradaki Türkiye'nin pozisyonunu nasıl anlamak lazım? Bir yandan BM tasarısı üzerinden bir Afrin meselesi var Türkiye açısından. Bir yandan Türkiye'de de çok ciddi kampanyalar düzenleniyor Doğu Guta ile ilgili olarak. Türkiye'nin durumunu nasıl okumak lazım bu meselede?
Ya,
toprak bütünlüğü
benim,
vesaire.
Şu 2016 itibariyle Türkiye zorunluluktan kaynaklanan çok ciddi bir makas değişikliği yaptı, ray değişikliği yaptı. İşte bu Astana sürecine geçişten söz ediyorum. Yani Suriye Dostları Grubu adı verilen ve Suriye'nin işte bu yıkım projesini yöneten uluslararası konsorsiyumun en etkili, en ateşli üyesiydi Türkiye. 2016'da İran ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana sürecine katıldı. Ancak bu Türkiye'nin bu projeden gönüllü olarak ve gerçekten kendisine yönelik tehdidi gördüğü için caydığını bana düşündürmüyor. Bunu da şeyden şöyle ifade ediyorum, yani şu kavramsalla ifade ediyorum. Türkiye'nin lisanı ile lisanı hali farklı şeyler söylüyor. Lisan olarak, dil olarak Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguluyor. Ve çok doğru bu tabii ki, bölgedeki toprak bütünlüğünün parçalanması Türkiye için de bir ulusal güvenlik tehdididir. Bunda hiç kimsenin bir kuşkusu yok. Ancak Türkiye Suriye'nin ulusal güvenliğini ve ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti edecek adımlar atmak yerine tam tersine bunu parçalayacak adımlar atıyor. Yani mesela Amerika'nın YPG ile veya Amerikalıların tabiriyle Suriye Demokratik Güçleri ile yaptığı şeyin aynısını Türkiye'de ÖSO adını verdiği gruplarla yapıyor. Mesela şimdi Fırat Kalkanı'nın gerekçesi nedir? IŞİD'le mücadele. Peki Fırat Kalkanı, IŞİD şu an orada olmadığı halde, ki Türkiye haklı olarak bu gerekçeyi Amerika'ya soruyor. Diyor ki siz IŞİD'le mücadele ediyordunuz, şu an IŞİD yok. Peki siz niye hali oradasınız ve niçin Suriye Demokratik Güçleri orada? Şimdi aynı soruyu Amerika da Türkiye'ye şöyle sorabilir. Sizin Fırat Kalkanı ile ilgili iddianız IŞİD'le mücadeleydi. Peki siz hala niçin Fırat Kalkanı'ndasınız ve niçin o hale var ve siz niçin hali oradasınız? Benzer bir durum şey için de geçerli, Zeytin Dalı için de geçerli. Yani Türkiye eğer gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğünü, ki gerçekten ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir, eğer bunu diliyle söylediği gibi lisan-ı haliyle de, yani davranışlarıyla da ortaya koyması durumunda şunu yapması beklenir. Silahlı gruplardan temizlenen bölgelerin Suriye Devleti ile koordinasyon içerisinde Suriye Devleti'nin hakimiyetine, kontrolüne bırakılması gerekir. Yani mesela Suriye Devlet güçlerinin Afrin'e gelmesinden Türkiye'nin rahatsız olmaması gerekir. Sorunumuz eğer bizim oradaki YPG, PKK varlığıysa Afrin'deki, oranın Suriye Devleti'nin kontrolü altına girmesi demek oranın 2011 öncesi şartlara kavuşması demek. Türkiye'nin 2011 öncesinde Afrin'le ilgili herhangi bir sorunu var mıydı? Yoktu. 2011 öncesi Afrin'e dönmesi kadar Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacını karşılayan başka bir şey yok ki. Yani dolayısıyla Türkiye'nin ben yani zahiren söylediği sözlerden ziyade zihninin arka planındaki başka işte şeyci işte yani bunun adını ister yeni Osmanlıcı deyin ya da başka bir şey deyin, bir işte bölgesel hakimiyet, toprak hakimiyeti veya işte başka şekillerde bir takım menfaat veya çıkarlar peşinde koştuğu gibi bir izlenim söz konusu. Hı hı. Ancak bu veya bunlar tabii bir başka yoruma göre de tamamen iç politikaya yönelik olarak yapılıyor. İşte bunlardan artık hangisi ise sebep, hangisi ise sonucu değiştirmiyor. Sonuç, hı hı, yani Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından bu tehditlerin devam etmesi anlamına geliyor. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü konusu garanti edilen bir çözümle sonuçlanmayıncaya kadar Türkiye'nin bu kaygıları devam edecek.
Edecek. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Alptekin Dursunoğlu'na
ben teşekkür ederim.
Katkıları için Eksen'e. Evet, süremizi biraz aştık, şarkıyı da attık daha fazla bilgi ve yorum alabilmek için efendim. Yarın yeniden buluşmak üzere Eksen'den hepinize hoşça kalın diyelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.